Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanstan dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da bizi takip edebilir, dinleyebilirsiniz. Türkiye hızlı bir şekilde seçim satına giriyor. Hatta girdi de demek mümkün. Mitingler başladı. Bunu geçtiğimiz salı günü ayrıntılarıyla anlatmıştık. Liderler meydanlara iniyor. Bugün bazı liderlerin programlarına baktım. Ağustos ayı itibariyle neredeyse tamamen dolu. Yani her hafta bir bölgeye gidiyorlar. Bir ile ve çevre illerini dolaşıyorlar. Yani Türkiye turu başlıyor. Biliyorsunuz her seçimde yaşadığımız bir olay. Gündemimizin ilk sırasında ekonomi var ama seçim de yavaş yavaş gündeme girmeye başladı. Bugünkü konuğumuz Sonar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Bayrakçı. Sayın Bayrakçı hoş geldiniz. Sayın Bayrakçı sesim geliyor mu acaba? Yönetmenimizden rica ediyoruz. Galiba bir sorun var. Sayın Bayrakçı'ya ulaşabiliyor muyuz acaba? Evet, Sayın Bayrakçı'yla temas kurana kadar ben gelişmeleri size aktarmaya çalışayım. Şu anda yani liderlerin programları hazırlanıyor. Partilerde yoğun bir şekilde çalışmalar var. Liderler nerede kalacaklar, hangi illeri dolaşacaklar, hangi mesajları işleyecekler, hangi ilde, hangi bölgede, hangi politikayı izleyecekler buna çalışıyorlar. Şu anda öne çıkan nokta daha çok tarımsal ürünler. Yani Türkiye'nin tarım politikası öne çıkıyor. Yani fındıkta nasıl bir politika izlenecek, efendim ayçiçeğinde nasıl bir politika izlenecek, işte buğday politikası zaten tartışılıyor. Diğer ürünlerin sorunları var. Bunlar konuşuluyor. Bu konularda da öne çıkan sorun şu. Artık devletin olaya müdahale etmesi isteniyor. Yani geçmişte tarım satış kooperatifleri birlikleri vardı. Örneğin Fisko Birlik, Tariş, Çuko Birlik gibi kuruluşlar vardı. Bunlar tarım politikası, özellikle bu ürün politikalarını belirliyorlardı ve üreticinin, tüccarın elinde esir olmaması için, onların tuzağına düşmemesi için yoğun bir şekilde çaba gösteriyorlardı ve bir fiyat belirliyorlardı. Devlet bu fiyatı veriyordu. Fisko Birlik Yönetim Kurulu üyeleriyle oturuluyor, konuşuluyor. Tarım Satış Kooperatifi, diğer Tariş'in, Çuko Birliği'nin yönetim kurulu üyelerle konuşuyorlar ve ürün fiyatları belirleniyordu. Ve üreticinin, çiftçinin, tüccarın elinde ezilmemesinin yöntemi bulunuyordu. Biliyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisi de özellikle hububat, buğday, arpa gibi ürünler için bu işleri gerçekleştiriyordu. Ancak daha sonra 2000'li yıllarda Kemal Derviş döneminde Dünya Bankası ile yapılan bir anlaşma uyarınca doğrudan gelir desteği politikası devreye sokuldu. Bu doğrudan gelir desteğiyle birlikler çökertildi ve birliklerin tamamen etkisiz kılınması sağlandı. Hatta çiftçiye de dendi ki sen ekme, ben sana ekmesen de senin arazin başında doğrudan gelir desteği vereceğim dendi. Tabii bu da ciddi bir sıkıntı yarattı. Ben o günleri hatırlıyorum. Dünya Bankası'nın Ankara'da bir otelde bir bürosu vardı. Bu büroda toplantılar yapıyorlardı. Tarım Üst Kurulu diye bir kurul kurmuşlardı. Buraya atama yapacaklardı. Hatta tanıdığım bir müsteşar ve eski bir tarım satış kooperatifleri birliklerinden bir tanesinin yöneticisi, genel müdürü buradaydı. Ve çağırmışlardı, sizi yönetim kuruluna atayalım demişlerdi. Onlar dediler ki ya burası Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti, hükümeti bunu atar. Siz ne oluyorsunuz deyince finansmanını biz sağlıyoruz. 7 kişilik yönetimden 4'ünü bizim atamamız hakkımız değil mi diye garip bir savunma yapmışlardı. Ciddi bir şekilde bu tartışmalar yaşanmış ve tarımda bu olaydan sonra ciddi sekteye uğramıştı. Yani bir anlamda bize şunu dayatmışlardı. Üretmeyin kardeşim, biz size doğrudan gelir desteğini verelim. Siz ihtiyacınız varsa yurt dışından ithal edersiniz demişlerdi. Hatta o sıralarda döviz de baskı altına alınmıştı biraz. TL karşısında ciddi bir TL değerli kılınmıştı ve bu nedenle de sıkıntıya düşüldü. Ve millet ekmeden para verildi. Çünkü öyle bir hale geldi ki ithalatla baş edemediler ve ekince zarar edince ekim sahaları da daraldı. Boş tarlalarla karşı karşıya kaldık. Birlikler duruma hakimken, birlikler tarımı yönlendirirken, tarım satış kooperatifleri, birlikte üreticilerin kooperatifleri, mesela pamuk ekimimiz ciddi boyutlardaydı çünkü ciddi bir fiyat veriyorlardı. İşte tütün ve diğer ürünlerin ekimleri, fındık ekimleri tamamen kontrol altındaydı ve üretici lehine bir durum söz konusuydu. Siyasiler de üreticinin tepkisinden korktukları için mecburen fiyatları dengeli veriyorlardı ve bir anlamda çiftçinin emeğinin karşılığını ödüyorlardı. Ancak bu durum daha sonra gitti. Yani böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Biraz önce seçimler, yani artık seçimin Türkiye gündemine girdiğini söylemiştik. Erken mi finişe kalkıldı sorusu hep gündemdeydi. Sayın Bayrakçı ile bunları konuşacaktık. Kendisi Türkiye'de yıllardır kamuoyu araştırması yapan bir uzman, kamuoyu araştırma kuruluşunun yönetim kurulu başkanı. Galiba bir sıkıntı oldu ve kendisine ulaşamıyoruz. Telefonunu herhalde çekmeyen bir yerdi ki oysa ki bir 10 dakika önce konuşmuştuk ve müsaitti. Yönetmenimiz arıyor ve ona ulaşacağız. İsterseniz şöyle yapalım. Konumuz çünkü tamamen Hakan Bayrakçı'ya yöneltilecek bir süreç içerisinde devam edecekti. O çerçevede devam edecekti. İsterseniz bir yönetmenimizden rica edelim. Bir müzik dinleyelim. Hemen arkasından bu arada da Hakan Bayrakçı'ya ulaşırız. Programımıza devam edelim.
Sorma, biliyorsun mazeretim var. boş konuşma, görüyorsun asabiyim ben. Mazeretim var. Hayat zor oldu, güller susuz, kurudu soldu. Tövbe ettim, yine bozuldu. Yüreğim yanar, mazeretim var. Asabiyim ben, mazeretim var. Asabiyim ben. Boş laf bunlar, hepsi bahane. Halim ne kötü ne şahane. Nedir bu böyle aynı hikaye? Suç kimde, neden böyle? Üstün yeter, üstüme varma. Soru sorma, biliyorsun mazeretim var. Boş konuşma, görüyorsun asabiyim ben.
Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.
Tekrar iyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Sayın Bayrakçı'yla bir teknik arıza yaşadık ama şu anda galiba bağlandık. Sayın Bayrakçı, beni duyuyor musunuz?
Duyuyorum, duyuyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
Sağ olasınız, hoş geldiniz. Sayın hoş Bayrakçı, şunu söylemiştim yayına girerken. Türkiye hızlı bir şekilde sanki seçim satına giriyor. Mitingler başladı, liderler meydanlara iniyor. Liderlerin programlarına baktım. Ağustos ayı epeyce dolu. Türkiye'yi neredeyse turlamaya doğru bir adım atıyorlar. Evet. Gündemimizin ilk sırasında elbette ekonomi var. Ama sanki seçim de yerleşmeye başladı. Ne dersiniz?
Şimdi tabii o havayı ben de görüyorum. Fakat aslında zamanlama olarak baktığımızda seçime 10 ay kaldı. Yani bir erken seçim olmasa bile, ki bence çok zor. Yani olsa olsa bir ay en fazla erkene alabilirler. Bilemediniz iki ay. 8 ay kala, 10 ay kala zaten Türkiye'de biliyorsunuz seçimin trafiği başlıyor doğal olarak. Hele ki böyle bir kritik seçimi. Yani şu anda bu seçim birçok lider için hayat memat meselesi, birçok parti için de hayatta kalıp kalmama meselesi. Çok kritik bir seçim. Yani ilk defa böyle partilerin ya da lider, bazı liderler için ölüm kalım gibi, ölüm kalım derken mecazi anlamda söylüyorum. Çok kritik anlamda olduğu için 8 ay 9 ay kala trafiğin başlamasını normal görüyorum.
Evet. Yani şöyle mi diyorsunuz? Yani bazı partiler için, mesela küçük partiler var böyle büyük umutlarla kurulmuş. Onlar için sanki yani devam mı tamam mı noktasında, bazı liderler var artık onlar için de devam mı tamam mı noktasında bir sonuç çıkabilir mi?
Evet, evet. Hem küçük partiler için hem de bazı büyük partiler için. Mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şimdi bu seçimde eğer muhalefetin kaybetmesine yol açacak ya da sonuç verecek bir plan ve projeyi dayatırsa, ısrar ederse CHP Genel Başkanı kalması çok zor. Nitekim seçimden 1-2 ay sonra Temmuz ayında CHP kurultay yapmak zorunda.
Şimdi normalde yani bu ay yapılması gerekiyordu ancak olmadı.
Evet.
Yani normal CHP'nin kurultay tarihi Temmuz ayıydı.
Evet,
büyük
evet,
kurultay
evet.
Bitmiş olacaktı.
Tabii ya, şimdi seçime bu yönetimle gitmek istendi, bu kadrolarla. Ama önümüzdeki yıl Temmuz ayında yapmamaları kabil değil. Yasal olarak.
Evet. Evet.
Şimdi siz düşünün, seçimde yine kaybetmiş diyelim, olası bir kayıp halinde Kemal Bey o kurultayda ne yapar? Hani kendisi ısrar edebilir. Ya 13 yıldır ısrar ediyor. Ben genel başkan kalacağım diye. Ama bu sefer artık en yakınları bile stop derler. Yani sadece küçük partiler değil. Bunu şunun için söyledim. Birçok kişi ya da nasıl şöyle bir örnek vereyim. Şimdi mesela Sayın Erdoğan'ı veya Tayyip Erdoğan'ı kazansın kaybetsin. Her iki tabloda da baktığımda kazanırsa zaten devam eder görevine. Ama kaybedecek olursa yani bilmiyorum nasıl davranır. AK Parti Genel Başkanı olarak kalır mücadeleyi sürdürür mü yoksa yok ben 23 yıl iktidar gördüm yeter deyip çekilir mi? Bunları kestiremiyorum. Ama birçok kişi için gerçekten çok kritik bir seçim. Küçük partiler için zaten öyle.
Peki daha erken belki ama şöyle bir soru sorsam. Şimdi yakın tarihimize baktığımız zaman böyle birden parlayan bazı partiler var. İşte Özal 12 Eylül sonrasında birden parladı. Fakat Özal gidince ANAP diye bir parti kalmadı. Eskiden beri gelen Demirel'in partisi vardı. Biraz şahsa vardı, lidere bağlı partiler. Demirel vefat edince veyahut da işte parti genel başkanından ayrılınca Demirel'in partisi de bir anlamda dağıldı şu anda. İşte pek adı sanı durulmuyor. ANAP'ın da başına böyle bir şey gelir mi? Ne dersiniz eğer bir seçim kaybederse?
ANAP'ın değil de AK Parti diyorsunuz.
Pardon AK Parti'nin evet.
Valla o biraz yeni lidere bağlı. Genel evet. Başkana bağlı. Yeni genel başkan olursa birisi. Yani Tayyip Bey bırakırsa. Pek zannetmiyorum gerçi. Tayyip Erdoğan çok mücadeleci bir adam. Bir insan.
Evet.
Dolayısıyla bırakacağını sanmıyorum ama ola ki bırakacak olursa o zaman gelecek kişinin çok ehemmiyeti var. Yani bizim toplumda enteresan bir terazi var. Bu seçim terazisi. Birini gözü tuttu mu onu kolay kolay bırakmıyor. Bırakıyor ama mesela kimini 5 yılda bırakıyor. Kimini 10 yılda. Kimini bırakıyor bir daha alıyor. Ama mesela Tayyip Bey 23 yıldır bırakmadılar. 22 yıldır.
Evet.
Dolayısıyla yeni kişi çok önemli.
Evet. Biz bugüne gelecek olursak, tabii bunu seçimden sonra daha çok konuşacağız belki. Şimdi dediniz ki, yani seçime 10 ay kaldı, meydanların ısınması normal dediniz. Ama şöyle görüşler de var. Yani millet biraz yorgun. Ekonomik işte sıkıntılar var. Yani pek mesela mitinglere bakıyoruz. Gerçi daha çok erken olduğu için o beklenen heyecan da falan pek de yok. Bu iktidar için de geçerli, muhalefet için de geçerli.
Doğru.
Yani erken mi finişe kalkıldı? Bu erken finişe kalkmanın sakıncaları yok mu sizce?
Evet, enteresan bir şey sordunuz. Yani çok düşünmedim ama şimdi siz sorarken düşünmeye başladım. Şimdi sakıncaları erken yola çıkmanın var ama avantajları da var.
Evet.
Yani sakıncaları neler olabilir? Bunu şey edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı adayının tespiti konusunda çünkü biliyorsunuz seçmen henüz çok fark etmedi durumu ama partilere verilen oylar iktidarı tayin etmeyecek.
Evet.
O parlamentodaki milletvekili sayısını tayin edecek. Ama Türkiye'yi kim yönetecek? Hükümet kim olacak? İktidar kimin olacak? Seçimi diğer sandıktan çıkacak. Yani Cumhurbaşkanı adaylığının sandığından çıkacak. Şimdi dolayısıyla eğer seçime 3-5 ay kala, 6 ay kala oturup da muhalefet yani altılı masa dediğimiz masa ya da diğer muhalefet tutup da bir anlaşmazlığa sürüklenirse o zaman tabii ki bu yola çıkış erken çıkış niteliğini taşır. Taşımış olur daha doğrusu. Nafile olur evet. Her şey yani. Ve zarar verir her şey. Ama avantajı şu hani atasözleri bin yılların eleğinden geçip gelmiş sözler erken kalkan yol alır diye bir laf var. Şimdi o da var.
Evet. Evet.
Dolayısıyla tabii şöyle bu zor bir konu yani. Evet.
Evet hani bir koşularda söyler ya hani tam finişe kalkış diye bir nokta var. Diyelim ki 100 metrenin kaçıncı metresinde kalkacaksın veyahut da işte 1 kilometre ise ne kadar uzun koşularda ne kadar. Hani yorulur mu acaba partiler erken finişe kalkınca yorulup seçime daha zaman varken tıkanırlar mı diye bir endişe var. Tabii bunu bir de şunun için soruyorum. Bir tartışma daha var. O da şu yani erken başladı bu seçim kampanyası. Acaba erken seçim olur mu diye bir kaygı, bir telaş da var. Ben mesela siyasi parti yöneticilerle sürekli görüşmeye çalışıyorum. Yani iktidardan da muhalefetten de görüştüğüm milletvekilleri olsun, parti yöneticileri olsun. Yani erken seçim ihtimallerden birisi ifadesini hep duyuyorum. Siz öyle bir ihtimal görüyor musunuz?
Görüyorum. Çünkü bu anayasa tartışması var ya, yani
evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olabilir mi, olamaz mı diye bir tartışma var. Böyle bir tartışma yok diyorlar ama var yani sonuçta.
Birisi var var, evet ediyorsun. Var. Bu her tarafta yavaş yavaş da dillendirilmeye başladı.
Şimdi bu tartışmayı aşmak için iktidarın yapacağı çok kolay bir şey var. Seçimi erken seçim haline dönüştürecek bir süreye çekmek. 2 ay mıdır, 3 ay mıdır onu bilemem ama prosedürü bilmiyorum. Son şeyi, bürokrasiyi. Ama biliyorsunuz erken seçim oldu mu bir daha aday olabiliyor.
Evet, evet. Meclis kararı olursa yalnız. Erken seçim meclis kararıyla alınırsa.
Anladım, anladım. E çıkar gibi duruyor meclis kararı.
Konuştuğumuz muhalefet şöyle söylüyor. Yani 1 Mayıs'ta bir erken seçime biz erken seçim demeyiz diyorlar. Bu nedenle Mayıs'a kadar bekleyeceksek eğer Haziran'da olsun diyorlar. Yani buradaki mantık da şu gördüğüm kadarıyla.
Doğru.
Yani iktidarın bunu erkene alıp adaylık tartışmasını bitirmek istemesinde pek izin vermeyecekler gibi. Peki iktidar bir erken seçim kararı alabilir mi istediği tarihte? O da zor gözüküyor. Çünkü sayı izin vermiyor. Yetişmiyor sayıları. Çünkü erken evet. seçim kararını almak için 5'te 3 çoğunluk gerekiyor. Bu nedenle
yani
de
muhalefetle
anlaşması lazım.
5'te 3 tam kaça tekabül ediyor adet olarak, milletvekili sayısı olarak?
Şöyle söyleyeyim, muhalefetin desteğini alması şart. Yani 600'ün...
Hayır, muhalefetten bir tanesi 400... destek verse acaba diyor.
Efendim?
Yani muhalefetten bir parti, 3 parti var ya muhalefette.
Evet.
Çok milletvekili olan. Onlardan bir tanesi verse yetiyor benim bildiğim.
İki büyükten birisi olsun mesela İyi Parti desteklese yeter. Ama
tamam,
muhalefet bu konuda ortak hareket ediyor bildiğim kadarıyla.
Doğru, orası doğru.
Yani o nedenle muhalefetin de erken diyebileceği bir tarihte, eğer erken seçim olacaksa muhalefetin de kabul edebileceği bir tarihte anlaşma zorunluluğu sanki karşımıza çıkıyor.
Doğru. Siz ne öngörüyorsunuz ona? Sizin fikrinizi merak ettim. Yani ne derse iktidar, hangi ay derse veya hangi tarih derse muhalefet eder.
Ben mesela şimdi her ne kadar iktidar sözcülerinden hep zamanında seçim ifadeleri çıksa da, biliyorsunuz daha önceki seçimlerde de benzer hep sözler söylendi ama seçimler erkene alındı. Ha, iktidar evet. belki bunu erken demedi, öne alınmış seçimler ifadesini kullandı ama bunun siyasetteki evet. anlamı erken seçimdir. Mesela işte bir yani iki tane tarih gözüküyor öne çıkan. Birisi Kasım, birisi de Mart veya Nisan başı. Yani bu ikisi geçerli. Onun
Mart
dışında muhalefetiyle konuştuğumuz zaman biz onun dışındakilere pek evet demeyiz havası var şu anda.
Evet, bence yani benim de düşündüğüm tahminim buydu. Aynı şeyi söylediniz. Mart'a iktidar peki diyebilir. Mart'ı kabul ederse muhalefet.
Erken Mart sonu veya ya. Nisan başı.
Evet evet.
Aslında çünkü yani... yeni seçim yasasıyla eğer seçime gitmek isterlerse de 6 Nisan'ın hemen ertesinde yapmak zorundalar. Çünkü seçime bir yıl kala eğer değişiklik olmuşsa yapılan seçim kanunundaki değişiklikler yürürlüğe giremiyor. Yürürlüğe girmesi için 6 Nisan'ın hemen sonrasında bir seçim olması gerekiyor en azından.
Anladım. Anlıyorum. Valla bu durumda evet. Tahminim Mart gibi, Şubat gibi bir seçim olabilir. Haklısınız.
Tabii Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi var. Şubat'ta Mart'ta enflasyonun inişe geçecek dedi. Tabii o da bizim kafamızı yani gazeteciler olarak merakımızı arttırdı. Yani enflasyon inişe geçecek. Bak işler iyiye gidiyor algısını oluşturabilir. Yani bir sıkıntı var ama gene biz çözeriz algısıyla seçime gitmek de isteyebilirler. Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden de sanki böyle bir anlam çıkardık. Bilmiyorum ne kadar doğru ama.
Yok yok haklısınız. Öyle görünüyor. Yani olabilir. Benim de tahminim erken seçimi dediğiniz doğru. Mayıs'ı kabul etmeyen bir muhalefet Mart'ı kabul etmek zorunda kalabilir. 3 ay büyük avantaj olur onlar için. Gerçi
evet.
iktidar için de avantaj olabilir.
Evet.
Şey bir durum. Zor bir durum. Yani anketlere baktığımızda mesela AK Parti'nin oyunda evet bir düşüş var ama Muhalefet partilerinin en azından işte İYİ Parti gibi veya birkaç, hatta HDP bile oy arttırıyor. Birkaç puan da CHP arttırıyor. Ama asıl sandık Cumhurbaşkanlığı sandığı.
Evet.
Şimdi oradan muhalefetin adayı kim olacak? Altılı Masa'nın tek adayı olabilecek mi? Altılı Masa'da Kemal Bey'le Meral Hanım anlaşabilecekler mi? Oradan tek aday mı çıkar? Tek aday çıkarsa kim çıkar? Şimdi mesela Kemal Bey aday olacak gibi gözüküyor. Sayın Kılıçdaroğlu. Kemal Bey aday olursa gerçekten o anketleri ben de merak ediyorum. Hani seçimden evet. Önce biz görüyoruz sonuçları ama.
Hakan Bey, oraya ediyorum. Geçmeden, adaylara geçmeden isterseniz, belki zor bir soru bu şu anda ama sizin araştırmalarınıza göre partilerde durum ne? Gerçi birazcık fikir şey verdiniz, ipucu verdiniz ama yani kabaca hava ne?
Adaylarda değil, partilerde diyorsunuz değil mi?
Partilerde. Çünkü iki evet. Tane önemli dediğiniz gibi. Bir cumhurbaşkanı adayı önemli, bir de meclisteki çoğunluğun nasıl olacağı önemli.
Doğru. Şimdi mecliste şöyle söyleyeyim. Bugün seçim olsa, yani bu pazar günü seçim olsa AK Parti 30'un altına düşmüş durumda. Dağılmış evet. Halini söylüyorum kararsızların. Bakıyorum bir ankette 27 görüyorum, bir ankette 30 görüyorum. 32 gördüğüm de oldu ama ortalama bile alsak 29-30 gibi gözüküyor.
Evet.
Yani açıklanan yaklaşık 16 ayrı araştırma şirketinin anket ortalaması %27 ila 32-33 arasında değişiyor AK Parti'nin oyu olarak. Kararsızların evet. Dağıtılmış hali. CHP 23 ila 27 arasında rakamlar veriyorlar. Ortalama alsak 25 eder.
Evet.
Yani bana da mantıklı geliyor bu ortalamaları almak. Çünkü bizim rakamlar da aşağı yukarı bunları tutuyor. Sonarın rakamları da bu söylediğim rakamlara yakın. İYİ Parti bir yükselişte. O 13-14'lerden 17-18-19'lara yürüdü. Gerçi bugün Sözcü'de bir anket gördüm. 22 vermişler İYİ Parti'yi. Bilmiyorum ben son bir ayda belki böyle bir şey oldu ama bir yükselişte olduğu muhakkak.
Evet.
En azından 17-18'in altında olmadığı da gözüküyor.
Evet.
HDP mesela 8'lere 7'lere düşmüş gibiydi. Ya da biz anketlerde öyle buluyorduk. Çünkü HDP seçmeni kolay kolay söylemiyor hangi partiye evet. Oy vereceğini. Daha doğrusu kendi partisini. Ama şimdi biraz daha dikkatli anket yaptığımız zaman görüyorum gene baraj, eski baraj dediğim 10. 10 puanın altında değil gibi. Yani 9-10-11 civarı. Şimdi tablo evet. Bu. Ha bir de diğer partiler bu sefer farklı sonuçlar alabilirler. Yani ne bileyim aşağıdan o yarım puan, bir puan dediğimiz partiler belki ya da muhtemel bir şekilde şey edebilirler. Söyleyin. Oylarını artırabilirler. Yani mesela ne bileyim Deva Partisi olsun. İşte Muharrem İnce'nin partisi, Memleket Partisi o mesela. Mustafa Sarıgül harıl harıl çalışıyor HDP.
Evet.
Ne bileyim Vatan Partisi hiç ara vermiyor.
Evet.
Şimdi ha Büyük Birlik var. Büyük Birlik evet. Var. Yani var oğlu var. Şimdi bunlar yani böyle 0-5'te falan kalacağını düşünmüyorum bu partilerin. Söyleyeyim.
Evet.
Hele Cumhurbaşkanlığı sandığının daha önemli olduğunu anladıkları bir seçimde seçmenlerin tam anlayabilirlerse, kavrarlarsa pozisyonu o zaman herkes tuttuğu partiye verir valla. Eskiden evet, oylar evet. Bölünmesin diye partiler şeyler bloke oluyordu. Söyleyin. Oylar bloke oluyordu. Mesela Büyük Birliğe verecek adam veya ne bileyim Vatan'a veya işte Saadet'e verecek adam gidiyordu. Oy bölünmesin diye AK Parti'ye veriyordu. Şimdi Cumhurbaşkanlığında oy bölünmesin diye davranabilirler ama parti konusunda kendi partilerine verebilirler. Dolayısıyla diğer partiler için bir şey söyleyemiyorum. Hatta bence 5-6 ay sonraki anketler daha doğru sonuçlar verir. Ocak ayı itibariyle yapılacak araştırmalar. Evet. Ama diğerleri şimdilik yani ilk üç parti için AK Parti, CHP, İYİ Parti için ve pardon HDP için de söyleyeyim durum böyle.
Sayın Bayrakçı, bu tam buraya gelmişken şöyle bir iddia var. Bugün de CHP'lilerle görüştüm. Onlarda da belli bir rahatsızlık var. Onu da gördüm. Yani İyi Parti'nin oylarının şişirildiğini ve bir algı yaratıldığını, hatta son bazı açıklanan anketler var. Buralarda özellikle sanki İyi Parti CHP ile yarışıyor gibi bir algı yaratılmak istendiğini, belli illerde bu tür bir operasyon yapıldığı iddiaları var. Hatta CHP'lilerin bu konudaki rahatsızlıklarını İyi Parti'ye de ilettikleri gibi bir duyum aldım. Acaba algı anlamında İyi Parti büyüyor deyip Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda pazarlık marjlarını arttırma gibi bir çaba olabilir mi? Yani böyle bir süreç yaşanabilir mi? Veyahut da bu olabilir. Tartışmalar bu, ne kadar doğrudur?
Şimdi bu söylentiyi duydum. Ama şu var. Burada yani İyi Parti 15'te olsa, 16'da olsa, 14'te olsa.
Evet.
Normalde masadaki en kilit parti durumunda aslına bakarsanız. Çünkü evet. Diyelim ki Kemal Bey kendi adaylığı için diretti. Şimdi konunun yeri geldi. Bununla da bağlantını söyleyeyim size. Kemal Bey dedi ki arkadaş bak beni aday göstersin altılı masa. Aksi takdirde hepimiz kendi adayımıza çıkarız. Yani en çok oy alan finale kalır. Erdoğan'la bir daha seçime girer dedi diyelim. Bunu bir koz kullandı diyelim CHP veya Kemal Bey. Ama orada Meral Akşener'in de bir kozu olur. Akşener de şu operasyonu yapabilir. Ki son 2-3 gündür o tür sinyaller görüyorum. Diyebilir ki örneğin ya da yapabilir ki biz de Mansur Yavaş'a aday gösteriyoruz. Ya da Meral Akşener aday olur, Cumhurbaşkanı adayı, bir kadın aday olarak. Yani bir ekstra kadın oyunu da hesaba katın. Yanı sıra Mansur Yavaş da tutup, evet ben de Meral Akşener'i destekliyorum. İyi Parti'ye geçiyorum diyebilir.
Evet.
Şimdi bu tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kim finale kalır? Anketlere bakarsak Mansur Yavaş kalır. Ya da Mansur Yavaş'ın desteklediği Meral Akşener kalabilir. Dolayısıyla Akşener'in pozisyonu daha kilit şeyden, Kemal Bey'den. Sayın Akşener'in pozisyonu daha kilit Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. O nedenle yani karşılıklı böyle bir dayatmaya giderler mi kestiremiyorum açıkçası.
Evet.
Ama politikada
belki,
şunu öğrendik. Yani
belki bir üst
olabilir.
Akıl devreye girer, anlaştırır.
Kim devreye girer dediniz?
Üst akıl.
Yani bile olabilir bilmiyorum. O kadar
yani Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli ülke diyorlar ya hani.
Evet, hem de her duyuşumda vay canına diyorum bu lafı. Ne diyeyim?
Peki ya? Sayın Bayrakçı bir olay daha
buyurun.
Var. Şimdi son dönemde bir araştırma şirketi yine bir katılımcılara bir soru sormuş. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer demiş. Yani yaptığı düzenli araştırmalarda böyle bir soru soruyor. Belki siz de soruyorsunuzdur. Şimdi evet. Mayıs ayında yani söyle işte AK Parti, CHP, şu bu falan partiler sıralanıyor. Bir de hiçbiri seçeneği var. Biliyorsunuz
evet.
Bütün araştırmalarda böyle bir seçenekte konuyor herhalde.
Evet.
Mayıs ayında %34,7'si hiçbiri yanıtını vermiş. Temmuz ayında ise %46'ya çıkmış hiçbiri diyenlerin oranı.
Doğru.
Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz önce dediniz ki o küçük partilerin oyları birden yükselebilir diye. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu onun işareti midir?
Yani olabilir işte. İşte bunu söylüyorum zaten. Olay şu. Hikmet Bey şimdi Erdoğan sevilen ve tutulan bir liderdi. Fakat 23 yıl oldu. Yani 22 evet. yıl oldu. Şimdi seneye 23 yıl olacak. Yetmez üstüne müthiş bir ekonomi bindi. Efendim dünyada şartlar bu. Türkiye'de mecburi bu. Evet biliyoruz doğru ama seçmen bunu ikinci planda görüyor. Yani böyle evet. bir ekonomiyi çünkü muhalefet yüksek sesle diyor ki hayır bu iktidar sebep oldu diyor. Düşünün dara düşmüş bir insan kime kulak verir o tabloda. Şimdi böyle bir ekonomik ortamda ve 22 yıllık bir iktidarın ardından evet bütün AK Parti seçmenleri değil ama bir kısmı en azından bir arayışa geçiyorlar. Dönüp bakıyorlar. Evet. Kriterlerine uyan yok. Onlar oluyor mu size hiçbiri diyen. Bir kısım CHP'ye yıllarca oy vermiş. Fakat CHP'nin daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP yakınlığından rahatsız olan bir grup seçmen var. Şimdi bunların bir kısmı dönüyor, hadi İYİ Parti'ye oy veriyor. Ama bir kısmı da hiçbiri diye bir seçeneğe geçiyor.
En büyük parti herhalde. Hiçbiri partisi. Şu,
yani evet, yani bu hiçbiri diyenler, hani kiminle, yani 43'ü duydum ama en düşüğü de 29-30, hani hiçbiri diyenlerin.
30'da 45'i 46 arasında değişen oranlar var.
Tabii. Şimdi bu çok yüksek bir oran Türkiye'de. Çok hiç böyle bir oran görmedik. Evet. Yani ben mesleği 35 yıl önce başladım. Hiç böyle bir oran görmedim yani.
Evet.
Bu ya mevcut diğer liderler arayışı ya da yeni lider arayışı. Bu direkt bunun göstergesidir yani.
Evet.
Ha, ama kim cesaret eder? Şimdi bu devirde lider olmak için de, yani ortaya çıkmak için de maalesef artık kişisel yeteneğin dışında büyük maddi güç lazım, para gücü lazım.
Evet.
Yani süper bir alternatifiniz olabilir, seçmenin önüne koyacak. Ama onu seçmenin önüne koymak için bile minimum 75-80 milyon para lazım. 100 milyon para harcamak lazım. Devir o devir.
Evet. Ama tabii vatandaşın ihtiyaçlarını doğru belirlemek, doğru politika izlemek de herhalde etkili bir yöntem olacaktır.
Elbette, zaten o kriter olur. Ama bunun duyulması, tanınması, hele 6 aya, 8 aya sıkıştırılması gerçekten zor bir şey.
Yani ve her türlü sürprize açık bir seçim mi bu?
Açıkçası şu anda ben öyle görüyorum.
Evet.
Ben öyle görüyorum. Peki. Yani bu sonuçlar son güne kadar böyle gitmez. Aşağıdan yükselenler de olabilir, yukarıdakilerden oyunu arttıranlar olabilir. Biraz adaya göre değişir. Gerçekten 6 ay sonrasını kestiremediğimiz bir siyasi tablo içindeyiz.
Evet.
Ben size bugünü anlattım hep.
Bugün tabii tabii, evet. Bugünü söyledim. Konuşuyoruz, evet. Peki bir şey daha sorayım. 6 ay
sonrayı anlatamam yani. Hı, buyurun.
Şimdi mesela bir de bizim dışımızda olan gelişmeler var. Yani dünyadaki gelişmeler var. Mesela evet. 19 Temmuz'da bir Tahran zirvesi oldu. Bütün dünyanın gözü Tahran'daydı ve oradan ciddi bir anlaşma çıktı. Arkasından tahıl koridoru anlaşması var. Yani bölge ülkeleri bir anlamda bölge sorunlarına el koyuyor ve sorunları da çözmeye başladı. Tahıl koridoru anlaşması var. Dünyanın bütün gözler neredeyse buradaydı. Çünkü bir gıda kriziyle karşı karşıya kalmışlardı. O anlaşma da sağlandı. Şimdi 5 Ağustos'ta daha ya yeni görüşler 15 gün sonra Soçi'de tekrar bir Erdoğan-Putin zirvesi var, görüşmesi var. Yani dünya dengeleri değişiyor önemli ölçüde. Belki bu Erdoğan-Putin görüşmesini ben diplomatlarla görüşüyorum. Gerek Moskova'da gerek Türkiye'de. Yani buna çok önem atfetmeye başladılar. Hatta Türk ekonomisini de etkileyecek belki yeni kararların çıkabileceğini söylüyorlar. Bu tür gelişmeler de bu dengeleri etkileyebilir mi sizce?
Etkileyebilir, çünkü bunlar ekonomiye yansıyor.
Evet.
Yani başta birinci kriter ekonomi. Şöyle söyleyeyim açıkçası bu soruya. Diyelim Türkiye'nin lehine çok güzel dış politik gelişmeler oldu. Ne bileyim Putin'den, ne bileyim Biden nezdinde falan, ya da Avrupa'ya karşı. Yani seçmen, Türk insanı çok memnun kaldı diyelim iktidarın şu dış politika icraatlerinden. Ama ekonomi toparlanamamışsa, maaşlar, geçim derdi vesaire hepsi üst üste binmemişse, yani binmeye devam ederse, inanın o başarılar en fazla 3-4 puan boyutunda yansırsan da. Yani böyle bir tam eski iade-i oy dediğimiz eski oya dönüş çok zor. Ama şu olursa mesela fiyat artışları durur. İnsanlar biraz nefes alır. Yılbaşında da asgari ücret ve diğer ücretler makul seviyelere çekilir. Biraz işveren hafif hırpalanabilir bu durumda. Ama çalışan kesim, ne bileyim işçisi, memuru biraz daha nefes alırsa, ekonomik şartlarda toparlanma olursa, işte o zaman dış politikadaki başarıları iktidarın sandığa ciddi anlamda yansıyabilir. Ama birinci kriter bu aşamada ekonomik durum. Çünkü sıkıntı şu. Yani ben çok ekonomik krizi dönemlerini bizzat yaşamış bir insanım Türkiye'nin. Buna 70'teki krizi de dahil ediyorum. Evet, yaşım çok. dönemi biliyorum. 70'si, 77'i, hatta 71'i falan gayet iyi hatırlıyorum. Hani kitaptan okuyarak değil, yaşayarak diyorum.
Evet, yaşadık yani.
Bunun demoralize olduğu bir dönem olmadı. Çünkü 14-15 yıldır insanlar refaha çok alıştılar. Evet. Yani evet. Türkiye ekonomik olarak bu kadar müreffeh bir 10-15 yılda açıkçası geçirmemişti geçtiğimiz yıllarda. Ve ne yazık ki siyaset zor ve nankör bir şey. Yani bir de araba aldım, bilmem şunu yaptım, çok güzel geçindim. Şimdi bir iki yıldır sıkıntı var. Ya ben bunları tolere edeyim diye düşünmüyorum etmez. Toplumda böyle bir ekonomiyle ilgili böyle bir şey var. Maalesef davranış şekli var. Ve şu anda mesela dolar 6 liralarda 5 liralarda seyrederken birkaç yıl önce şimdi 18 liraya geldi biliyorsunuz. Aşağı yukarı evet. 3 misli oldu. Fiyatlara bakıyorum. Bazı fiyatlar 3 misli oldu. Bazı fiyatlar 5 misli oldu. Yani 10 liralık bir şey 50 lira haline geldi şu anda. Enflasyon evet, her ne kadar evet. %52 açıklanıyor olsa da ya da %70 diye açıklanıyor olsa da enflasyon yaşadığımız reel enflasyon bana göre %350'dir. Dolayısıyla evet. bu tabloyu toparlamadan en azından parlamento oyları itibariyle çok sıkıntı çeker AK Parti.
Evet. Bir de şöyle bir durum var galiba bizim halk içerisinde çok konuşulur. Yani bir adamı 40 yıl sırtında omuzunda taşı, biraz indir, yoruldum de, biraz indir, dinlen de hemen bir dakikada karşına geçer derler.
Yani millet... abi. Hayat öyle.
Evet, bir de öyle bir durum var. Yani mesela diyelim ki 15 yıl belli bir refah görmezler, bugünkünü görürler herkes. Bir de gerçekten de yani biraz önce ben de bir alışverişe gittim. Yani genellikle eşim yapıyordu alışverişi. Ben gittim. Ya inanamadım bazı fiyatlara.
Tabii canım, çok yaşamışsınızdır.
Evet, çok yaşadım gerçekten. Birçok ürünü.
Ben yaşıyorum 3-5 aydır. Ben de çıkıyorum şimdi. Bizim de hanım yapıyordu ama şimdi ben de çıkıyorum, merak ediyorum falan. Abi yani bazı rakamlar hakikaten kopmuş, uçmuş. Yani 6 liralık şey 40 lira olmuş ya. 8
evet,
misli,
evet.
7 misli. Olmaz yani öyle. Şimdi bunlarla çok zor.
Bunların tabii seçimlere de yansıması olacaktır. Kaçınılmaz olarak yani her dönemde oldu.
Aynen. Ya hayatta biz yaşıyoruz o dediğinizi. İnsanlar, sade basit bizler yaşıyoruz. Ya ben yaşıyorum. Hepimiz yaşıyoruz. 40 yıl sırtında taşı bir insanı bir kere evet. onun istediğini yapma. Senden kötüsü olmuyor. Evet, dolayısıyla evet. yani bu insanlar 15 yıl refaha alıştılar. Böyle bir tabloda evet. şok yaşıyorlar abi.
Evet. Peki Sayın Bayratçı, süremizde bir 10 dakikamız kaldı. Birazcık daha hızlı gidebiliriz belki. Çok sorumuz vardı ama biraz teknik bir arıza nedeniyle biraz geciktik. Sürekli verme üzerine bir politika izleniyor. Yani AK Parti sürekli vereceğim, şunu vereceğim, bunu vereceğim diyor. Kılıçdaroğlu çıkıyor, sürekli bunu vereceğim diyor. Gece videolar paylaşıyor, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Evet. Akşener aynı şeyleri söylüyor. Bütün parti, yani birçok parti lideri aynı şeyleri söylüyor. Şu anda hemen hemen evet. herkes aynı şeyi söylüyor. Evet. Benim izleyebildiğim kadarıyla bir tek Vatan Partisi Genel Başkanı açıklamalarında diyor ki Türkiye zorluklarla karşı karşıya, bu zorlukları aşacağız diyor. Karamsarlık yapmıyor ama bu zorlukları da bilmemiz lazım diyor. Fakat bu verme politikası yani nereye kadar gider? Yani eskiden şöyle yapılırdı. Birisi bir şey söylerse hemen kaynağı ne diye sorulurdu. Şu anda kimse öyle bir şey söylemiyor. Bu popülizm seçmeni ne kadar etkiler?
Şimdi açıkçası sadece ümit olarak etkiliyor. Şey olarak etkilemiyor. Yani böyle olur, ne güzel olur falan diye bakmıyorlar da.
Evet.
Biliyorlar, gerçekçi bakıyorlar. Fakat burada sorun şu. Şimdi Vatan Partisi, yani Sayın Perinçek, ben yıllardır izliyorum. Hiç çizgisinden değişmedi açıkçası. Yani şu anlamda söylüyorum. Yok oyumuz düştü, oyumuz çıktı falan diye bir mücadelesini hiç bırakmadı. Evet. Hep mücadelesinde gayet müthiş bir azimle devam etti. Ve açıkçası %3-5 alabileceği seçimler oldu. Sırf oylar bölünmesin diye 1 aldığı, 1,5 aldığı ya da 0,9 aldığı seçimler oldu. Ama mesela evet, bakıyordum, oy potansiyeli 4, 3,5, 5, 6 ama ya biz yine de oylar bölünmesin diye işte CHP'ye vereceğiz deyip CHP'ye verdiler. Şimdi bu tabloda ilk kez farklı bir şey yapabilir ama nasıl yapabilir inanın kestiremiyorum. O seçmen hala mevcut mu? Sempatiyle bakıp bakmayanlar. Bakıyorum evet, yani mesela hiç asla oy vermem dediğiniz parti hangisidir dediğinizde hani yüksek çıkan partilerden biri değil.
Anladım.
Mesela ne bileyim HDP'ye Türkiye'nin %74'ü asla oy vermem diye söylüyor. Ama Vatan Partisi öyle değil. Vatan Partisi potansiyeli olan diyelim 17-18 partiden biri. Hani liderine sempati duyulan diyelim belli bir kitle tarafından. Evet. Şimdi bunu oya tahvil etmenin bence de yolu açıkçası, yani ben tabii akıl vermek durumunda değilim 50 yıllık siyasetçiye veya bunca yılın insanına, insanlarına. Sadece ben nacizane görüşümü belirtiyorum. Bir ses getirmek için bir işbirliği, bir ittifak, yani ne bileyim şimdi aklıma gelmiyor filan parti falan parti ama biraz ismi bilindik Vatan Partisi gibi tanınmış bir parti olacak. Yani adı hiç duyulmamış bir parti olmayacak. Oyu olmasa da adı bilinen. İnterlandı güçlü bir parti olacak. Şimdi de örneğin Vatan Partisi bir açıklama yaptı. 3 partiyle, 4 partiyle. 4 lider oturdular. Biz işte herhangi birimizin aday olması için değil ama işte Türkiye için politikamızda şunlardır şunlar diye bir çıkış yapsa seçmene tekrar bak ey seçmen ben o Vatan Partisi'yim izlenimini uyandırabilse bence potansiyeli değişir.
Evet.
Ya diyeceksiniz ki bu kadar basit mi yani, bir ittifakla mı olacak bu iş? Elbette değil ama düşünüyorum, aklıma başka formül gelmiyor şu anda. Başka anladım, çıkış gelmiyor.
Peki şeye ne diyorsunuz? Bu siyasi partilerin bu vaatler şeyine, çok fazla vaat var. Yani ortada yani sürekli bir şey vaat ediliyor. Ona nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu sonuç alınır mı bundan? Vatandaş ikna olur mu?
Hayır, hayır. Bunların oy artırmada ya da oy eksiltmede hiçbir faydası olmaz. Evet. Ama en azından onlarını konsolide ederler. Çünkü bir ümit belki dediğini yapar diye bakar. Bazı seçmen, o da hepsi değil yani. Böylece o, hadi ya buna oy vereyim diyebilir. Ama bu büyük kitleleri oluşturmaz. Az bir avantaj sağlar. Evet. Ama en azından dezavantaj sağlamaz, emin olun.
Evet.
Yani peki, bunlar yalan söylüyor diye düşündürmez seçmene. Çünkü anladım, bazen insan o kadar darda oluyor ki ümitkar bir lafı duymak istiyor.
Evet, evet. Peki efendim, son konuya geçecek olursak. Sizce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sizin bunca tecrübenize dayanarak soruyorum.
Valla görünüş Kemal Kılıçdaroğlu.
İmamoğlu'nun şansı gitti mi?
Öyle görünüyor şimdilik. Ama sizin dediğiniz gibi yani ben o kadar şey olmak istemiyorum. Bir takım güçler, üst akıl falan dediğiniz şeyler etkili olur da İmamoğlu'na aday yaptırırlar mı? İnanın onu şu anda bilemem. Emin konuşamam. Öyle bir sempati olduğunu biliyorum. Ama Kemal Bey o durumda bile vazgeçmez diye düşünüyorum. Çünkü bu olduğu an, dediğiniz olduğu an Kemal Bey genel başkanlığı otomatikman kaybeder. İstenilen taahhütü yapsınlar. Yazılı sözlü imza versinler noterden. Yine evet, tutamazlar sözlerini. Kemal Bey genel başkanlığı kaybeder. Hani deseler ki ya sen Ekrem İmamoğlu'na aday yap, seni vallahi 5 sene genel başkanlıktan indirmeyeceğiz. Deseler Kılıçdaroğlu sözlerini tutamazlar. Tutamazlar.
Evet. Peki.
Yani yap, indirir.
Anladım. Peki Akşener'in şansını nasıl görüyorsunuz? Biraz önce gerçi biraz değindik ama yani
onun olma şansı
belli
var
ki Akşener'de niyetli. Yani,
evet evet olabilir olabilir. Olabilir. Olabilir. Yani içeriden bir dedikodu duygum yok. Ama dışarıdan baktığımda gördüğüm olabilir dediğiniz o daha akla yatkın. Çünkü Kılıçdaroğlu onu kabul ederse Akşener'in genel başkanlığını Cumhurbaşkanı adaylığını genel başkanlıkta kalıp kalmama konusunda diğer seçenekler kadar zorlanmaz. Gene zorlanır ama yani seçimden sonra derler ki ya insaf sen kaç seçimdir aday olmuyorsun. Hatta üçüncü partinin genel başkanlığı Cumhurbaşkanı adayı yapıyorsun. Abi bırak bu işi aday olabilecek adama bırak git derler. Ama ona direnme şansı olur işte Kılıçdaroğlu'nun. Der ki bak ben bu projeye imza attım. Ben bunu fedakarlığı yaptığım için bu sonuç alındı falan diyebilecek şeyi olur. Gücü olur işte. Dolayısıyla evet. O senaryonun biraz oluru var.
Anladım. Peki efendim, Cumhur İttifakı'nda aday sorunu yok. Ancak en büyük sorun ekonomi ve belli bir oy da uzaklaştı. Bunu açıkça hemen hemen bütün anketlerde görebiliyoruz. Yani en azından başka bir partiye doğrudan gitmediyse de şu anda kararsız. Yani biraz iktidardan soğumuş. Yani bütün anketlerin sonuçları olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Peki yani orada bir tartışma yok. Yani adaylık tartışması yok ancak izlenen politikaların halkta yarattığı sıkıntılar var. Bu nedenle de bazı kayıpları var. Peki Millet İttifakı devam eder mi sizce? Yani şimdi geçtiğimiz günlerde işte Babacan'la Deva Partisi ile Gelecek Partisi'nin çok sert hatta bayağı ağır atışması oldu. Şu arada CHP ile İyi Parti arasında açığa çıkmamış yani açıktan yapılmayan bir mücadele söz konusu. Hatta zaman zaman da uyarılar söz konusu. Birlik devam edebilir mi? Yani altılı ittifak koruyabilir mi seçime kadar? Bir de bir yıl var daha neredeyse 10 ay var eğer zamanda seçim yapılırsa. Nasıl değerlendirirsiniz? Gözleminiz nedir?
Açıkçası devam eder gibi geliyor. Neden biliyor musunuz Hikmet Bey, Sayın Özçelik? Şimdi asıl sebep şu. Orada Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener hariç diğer dört lider o masa sayesinde popüler kalabiliyorlar. Tekrar ediyorum. O masa sayesinde gündemde kalabiliyorlar. Siz öyle bir masa olmasa böyle bir ittifak olmasa ne bileyim Ahmet Davutoğlu olsun, Demokrat Parti Genel Başkanı olsun, ne bileyim işte diğer genel başkanlar, diğer dördü hatta Saadet ve Deva'yı da katalım. Ne kadar medyanın gündemine gelirler? Diyelim masa sayesinde 25 kilo gündemde kalıyorlarsa, öyle bir masa olmazsa 1 kilo gündemde olurlar. Yani kiloyu şey ölçüsü olarak söylüyorum, mecazi bir şey söylüyorum. Dolayısıyla evet. Bu hesabı onlar da yapar. Sadece bizler yapmayız. Bu hesabı evet. Yaptıklarında onlar da bilir ki bu masa sayesinde ben güçlü oluyorum. Ne bileyim oy artırabiliyorum. Mesela Deva şimdi 2'lere 2,5'lara çıkmış. Ali Babacan'ın partisi. Siz Ali Babacan'ın partisi yani bu altılı masa gündemde olmasaydı 2'lere 2,5'lara çıkabilir miydi?
Evet. Ya da daima belki de altılı masayı kuran irade dağılmasına da izin vermez.
O da olabilir. Bilmiyorum. Bakın emin değilim. Ben sadece öyle bir şey yokmuş gibi kabul etmek zorundayım. Evet, yani bu şimdi ben olaya objektif bakmak zorundayım.
Evet. Evet.
O tür bir ne derler? Komplo teorisi diyelim. Komplo teorisi değil de bir fikir diyelim. Bir şey, bir sentez diyelim. Yani bir görüş evet. diyelim. Şimdi ben o görüşlerle bakarsak 6-7 ayrı pozisyon çıkar.
Senaryo
yani sadece dış güçler değil, başka güçler de ihtimali devreye girer.
Evet.
Dolayısıyla ben sadece o masadaki liderlerin bakış açısıyla bakmak durumundayım. Eğer öyle bir şey varsa bile o irade de bunu bilir. O da istemez o diğer partilerin zayıf düşmesini.
Evet. Evet, Sayın Bayrakçı, süremizin sonuna geldik. Çok önemli açıklamalar yaptınız, değerlendirmelerde bulundunuz. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada
daha çok da konuşacağız öyle gözüküyor. Ortalık kızışacak daha seçim atmosferi çok daha hızlı olacak. Tekrar muhtemelen buluşuruz diye düşünüyorum.
Tabii hay. Tam bir zamanlama yaptınız. Şarjım bitmek üzereydi. Çünkü ben yoldan
konuştum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizinle.
Rica ederim.
Evet,
Hoşça kalın.
evet sayın seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Şimdi tekrar müzik diyoruz. Cem Karaca'dan Ceviz Ağacı.
Ceviz ağacıyım gülhane parkında, budak budak şerham şerham ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında.
Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler bu programda masaya yatırılıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik, Radyo Sputnik'in Ankara stüdyosunda özel konuklarla mikrofon başına geçiyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.